Virata ya da Ölümsüz Bir Kardeşin Gözleri. Yazan Stephen Zweig. Çeviren Deniz Bostancı. Seslendiren Cemil Büyükdöğerli. Hareketten gerçekten kurtulmanın yolu ondan sakınmak değildir. Tüm aktivitelerden asla tamamen kurtulamayız. Bir anlığına bile. Bhagavad Gita 3. şarkı. Hareket nedir? Hareketsizlik nedir? Bu sorular uzun süredir alimlerin aklını kurcalıyor. Harekete dikkat etmemiz gerektiği için yasak harekete de dikkat etmeliyiz. Aynı şekilde hareketsizliğe de dikkat etmeliyiz. Hareketin doğası akıl erdirilemezdir. Bhagavad Gita 4. şarkı. Bir efsane. Bu vatandaşları tarafından Erdem'in 4 adıyla şereflendirilen Virata'nın hikayesidir. Yine de alimlerin kitaplarındaki Fatih günlüklerinde ondan hiç bahsedilmez. Anısı insanoğlunun hafızasından aktarılır. Yüce Buda'nın hizmetkarlarını bilgisinin ışığıyla doldurmak için yeryüzünde yaşadığı zamandan çok önce bir Vaka topraklarındaki Rajputana'da krala tabi olan Virata adında başı dik, asil bir adam yaşardı. Büyük bir savaşçı olan Virata aynı zamanda kılıcın parıltısı olarak da anılırdı. O herkesten cesurdu. Aynı zamanda da büyük bir avcıydı. Okları hedefine asla şaşmaz, mızrağı asla hedeften ayrılmazdı. Kılıç kullanan, güvenilir kolu bir şimşek kadar güçlüydü. Yüzü dingindi ve gözleri hiçbir bakış karşısında korkuyla sinmezdi. Asla öfkeyle yumruğunu sıkmaz, gazap içinde sesini yükseltmezdi. Kendisi kralın sadık bir hizmetkârı iken, köleleri de ona saygıyla hizmet ederdi. Çünkü o, adillik konusunda, 5 nehir diyarında yaşayanların en rakipsizi olarak bilinirdi. Onun evinin önünden geçen dindarlar başlarını öne eğerdi. Onu gören çocuklar yıldız gibi parlayan gözleri karşısında gülümserdi. Ama bir gün efendisi olan kralın başına talihsiz bir olay geldi. Krallığın yarıdan fazlasını kontrol eden ve hükümdarın karısının erkek kardeşi olan genel vali tüm yönetimi ele geçirmek istedi ve amacını gerçekleştirmek için gizli hediyelerle ülkenin en güçlü savaşçısını ayarttı. Din adamlarını ikna ederek karanlığın örtüsü altında gölün balıkçılarını, bir vagerde binlerce yıldır bağlılığın sembolü olan o kutsal balıkçıları getirtti. Fillerini önüne katıp tarlalara götürdü. Kendisine dağlardaki isyancılardan bir ordu kurup onları başkente doğru yürüttü. Kralın emirleriyle sabahtan akşama kadar bakır çanlar çalındı, fil dişi borular öttürüldü. Gece olunca kulelerdeki ateşler yakıldı, alevlerin içine ateşte sarı renkte parlayıp alarm işareti anlamına gelen balık pulları atıldı. Bu çağrıya çok az kişi cevap verdi. Çünkü kutsal balıkçıların çalındığı haberi etrafa yayılmıştı. Ve liderlerin gözü korkmuştu. Kralın en güvenilir savaşçılarından biri ve fil birliğinin önderi olan başkomutan da düşman tarafına geçmişti. Terk edilmiş hükümdar bir arkadaş bulmak için boş yere uğraştı. Yazık ki hükümdar sert bir yöneticiydi. Cezayı hiç esirgemezdi. Ve feodal vergilerin kesilmesi konusunda çok katıydı. Artık denenmiş ve güvenilir amirler sarayda görevli değildi. Sadece kölelerden oluşan ayak takımıyla aslar kalmıştı. Bu zorlu durumda kralın aklına borular çalınır çalınmaz krala bağlılık yemini gönderen Virata geldi. Abanos tahtrevanına binip kendisine bağlı vatandaşının evine gitti. Kral tahtrevanından inince Virata kralın ayaklarına kapandı. Virata'dan ordunun başına geçmesini ve düşmanın üzerine yürümesini isterken kralın tavrı bir ricacı gibiydi. Virata ona saygı gösterip şöyle dedi. Bunu yapacağım efendim ve isyancıların başları hizmetkarlarınızın ayakları altında ezilmeden bu çatının altına geri dönmeyeceğim. Bunun üzerine oğullarını, yakınlarını ve kölelerini önüne katıp kraliyet ordusuna katılmak üzere ilerledi. Güçlerini toplayıp sefere çıktı. Ormanın içinden yol aldılar. Akşam vakti karşı kıyısında sayılamayacak kadar kalabalık düşmanın hazır beklediği nehre ulaştı. Güçlerinden emin olan asiler bir köprü yapmak için ağaç kesiyordu. Ertesi sabah köprüden geçerek ülkeyi kana boğmayı umuyorlardı. Ama kaplan avına çıkan Virata, inşa edilmekte olan köprünün yukarısında bir geçit bulunduğunu keşfetti. Gecenin karanlığında adamlarını nehrin sığ tarafından geçirip düşmana baskın yaptı. Kraliyet askerleri ellerindeki alevli fenerlerle düşman kampındaki filleri ve öküzleri korkuttu. Bu sayede hayvanlar tepinip uyuyan kalabalık arasında kargaşa yarattılar. Sözde gaspçının çadırına ilk ulaşan Virata oldu. İçeridekiler daha tam uyanamadan iki tanesini kılıçtan geçirdi. Sonra da silahına uzanmaya çalışan üçüncüsünü. Dördüncü ve beşinciyle karanlıkta erkek erkeğe dövüştü. Birini başına indirdiği darbeyle, diğerini de zırhsız göğsünü delerek öldürdü. Hepsi de birbirinin gölgesi altında hareketsiz kalır kalmaz, Virata çadırın kapısında durup ak balıkçıları, bağlılığın kutsal sembollerini öldürmek isteyenlere karşı korumaya aldı. Ama bunu yapmaya kimse gelmedi. Çünkü baskınla sıkıştırılan düşman, muzaffer kraliyet adamlarından kaçmaktaydı. Bir süre sonra kovalamaca seslerinin yankısı uzakta kayboldu. Virata, elinde kılıcıyla çadırın önüne sakince oturdu ve kendi askerlerinin geri dönmesini bekledi. Çok geçmeden ormanın ardında gün ağardı. Sabahın erken ışığında palmiye ağaçları altın kırmızısı bir renkle parladılar. Ve fener ışığı gibi nehre yansıdılar. Güneş, doğudaki kanlı, ateşten yarayı tüm çıplaklığıyla açığa çıkardı. Virata ayağa kalktı. Giysilerini bir kenara koyup ellerini kaldırarak nehre doğru gitti. Tanrı'nın parlayan gözünün önünde duayla eğildikten sonra nizama uygun yıkanmak için suya girip ellerindeki kanı temizledi. Sabahın aydınlığında kıyıya geri döndü. Giysilerini kuşandı ve yüzündeki huzurla gece olanları görmek üzere çadıra gitti. Ölüler yüzleri korkuyla çarpılmış, gözleri fal taşı gibi açılmış halde yatıyorlardı. Gaspçının kafası ayrılmıştı. Bir zamanlar bir vagada başkomutan olan hain de göğsüne saplanan bir kılıçla helak olmuştu. Ölülerin gözlerini kapatan Virata, gece uykularında öldürdüğü adamlara bakmaya devam etti. Döşeklerinde yarı örtülü şekilde yatıyorlardı. İçlerinden ikisi Virata'ya yabancıydı. Hainin köleleriydiler. Güneyden gelen kıvırcık saçlı, kara yüzlü adamlardı. Fakat ölülerin sonuncusuna baktığında Virata'nın gözleri gölgelendi. Çünkü önündeki adam, gaspçıya yardıma gelen dağların prensi Belangur'du. Virata'nın bilmeden öldürdüğü büyük ağabeyi. Yoldan saptırılmış adamın kalp atışlarına bakmak için titreyerek öne eğildi. Adamın kalbi sonsuza kadar durmuştu. Karanlık donuk gözleri ise Virata'nın ruhunun derinliklerine bakar gibi ona doğru çevrilmişti. Zor nefes alan Virata, kendini de onlardan biri gibi hissederek ölülerin arasına oturdu ve başını annesinden ilk doğanın suçlayan bakışlarından çevirdi. Bir süre sonra dışarıdan bağırışlar duyuldu. Hallerinden memnun, yağmaladıklarıyla zenginleşmiş, avlanan kuşlar gibi çılgın ve şen kahkahalar atan askerler geri dönüp çadıra geldiler. Sözde gaspçıyı yandaşlarının arasında kıyılmış halde bulup ak balıkçıların da güvende olduğunu öğrenince askerler sevinçle zıplayıp dans ettiler. Umursamaz Virata'nın elbisesini öptüler ve onu kılıcın parıltısı ilan ettiler. Geride kalanlar da gelince arabalarını ganimetleriyle doldurdular. Yükün altında arabanın tekerlekleri toprağa öyle bir gömüldü ki öküzlerini dikenli sopalarla kamçılamak zorunda kaldılar. Ve tekneleri batma tehlikesi geçirdi. Bir ulak dereyi geçip haberi aceleyle krala iletti. Ama diğerleri ganimetin yanında kalıp zaferlerinin tadını çıkardılar. Bu arada Virata rüyadaymış gibi sessizce oturdu. Sadece bir kez askerleri ölülerin giysilerini çıkarmaya kalktıklarında sesini yükseltti. Sonra da ayağa kalkıp ölülerin yakılması ve ruhlarının temizlenmiş halde diğer tarafa göç edebilmeleri için cenaze ateşi yakılmasını emretti. Adamları bedenleri çakallar tarafından paramparça edilip kemiklerinin güneşte erimeye bırakılması gereken isyancılara karşı Virata'nın bu kadar hassas davranmasına şaşırdı. Yine de kendilerine söyleneni yaptılar. Cenaze ateşi hazırlandığında bunları bizzat Virata tutuşturdu. Alevlere baharat ve sandal ağacı odunu attı. Sonra arkasını dönüp parlayan platformlar göçene ve ışıldayan küller toprağa gömülene kadar sessizce bekledi. Bu arada köleler bir gün önce gaspçının hizmetkarlarının ürkütücü bir şekilde başlattıkları köprü inşaatını bitirmişti. Köprüden ilk önce başlarına sinir otundan taş takan savaşçılar geçti. Sonra köleler, sonra da at sırtındaki asiller. Virata, savaşçıların çoğunu önden yolladı. Çünkü bağırışmaları ve şarkıları ruh haline uygun değildi. Köprünün ortasında durup akan suyun üzerinden sağına ve soluna uzun uzun baktı. Bu arada köprüyü önden geçen askerler, köprünün üzerindekiler ve komutanlarının emriyle artçılık yapanlar Virata'ya bakıp hayret ettiler. Onun cenneti tehdit eder gibi kılıcını kaldırdığını ama kolunu indirdiğinde parmaklarının gevşediğini ve kılıcının nehre düştüğünü gördüler. Nehrin iki yakasından kılıcın yanlışlıkla düştüğünü düşünen ve bulmayı uman çıplak oğlanlar suya atladı. Ama Virata bu girişimi engelledi. meraklı hizmetkarların arasından üzgün bir tavırla hızla ilerledi. Uzun, eve dönüş yürüyüşü boyunca ağzından tek kelime çıkmadı. Bir vaganın yeşim kapıları ve sivri kuleleri henüz uzaktan görünürken beyaz bir toz bulutunun yaklaştığını gördüler. Tozu kaldıran koşucular ve at binicileri tozun önünde ilerliyordu. Orduyu görünce durdular ve yola karşıdan karşıya kralın geldiğini işaret eden halılar serdiler. Zira kralın ayağı doğduğu günden şanlı cenaze ateşi kül olana dek sıradan çamura asla basmamalıydı. Sonra hükümdar göründü. Fillerin efendisi tarafından taşınıyordu. Etrafını delikanlılar sarmıştı. Ankus'a itaat eden koca hayvan diz çöktü ve kral halıya ayak bastı. Virata, efendisinin ayaklarına kapanmak istedi. Ama kral yanına gidip onu kucakladı. Alt tabaka birine daha önce hiç bahşedilmemiş bir şerefti bu. Virata yanında balıkçıları da getirtmişti. Kuşlar beyaz kanatlarını çırptıklarında öyle coşkulu feryatlar atıldı ki, savaş atları şaha kalktı ve fil seyisleri filleri kontrol altında tutmakta zorlandılar. Bu zafer işaretlerini gören kral, Virata'yı bir kez daha kucakladı ve baş kahraman Rajput'un kılıcını taşıyan bir görevliyi yanına çağırdı. Bu silah 7 kere 700 yıldır kralın hazineleri arasında saklanıyordu. Kabzası mücevherlerle parlıyordu. Keskin ağzında altın harflerle artık sadece bilgeler ve büyük tapınağın rahiplerinin okuyabildiği eski yazıyla yazılmış zafer andı vardı. Kral, minnetinin işareti olarak bundan sonra onun savaşçılarının başı ve ordularının komutanı olduğunu göstermek için bu kılıcı Virata'ya sundu. Ama Virata derin bir reverans yaparak şöyle dedi: "En inayetlimizden bir lütuf ve hükümdarların en cömertinden bir iyilik isteyebilir miyim?" İstek sahibinin öne eğilmiş başına bakan kral şöyle cevap verdi: "Ricanız, siz daha bana bakmak için gözlerinizi kaldırmadan yerine getirilecektir. İsteyin yeter. Krallığımın yarısı sizin olsun." Bunun üzerine Virata şöyle dedi: "O zaman yüce kral, bu kılıcı hazinenize geri gönderin. Çünkü bir daha asla kılıç sallamayacağıma dair kendime yemin ettim. Zira annemin benden gayrı rahminde taşıdığı ve benimle beraber bağrına bastığı tek meyveyi, abimi katlettim." Kral şaşkınlıkla ona baktı. Sonra cevap verdi: "Bu durumda kılıçsız da olsan ordularımın komutanı ol ki arkamın düşmanlardan korunduğunu bileyim. Zira hiçbir kahraman bu kadar baskıcı şartlar altında orduyu bu kadar bilgece yönetmedi. Kuşağımı ve savaş atımı gücünün göstergesi olarak al. Böylece herkes senin savaşçılarımın başı olduğunu bilsin." Fakat Virata kendini yine kralın ayaklarına atıp konuştu: "Görünmez olan bana bir işaret yolladı ve kalbim anladı. Kendi abimi katlettim. Bu bana bir insanoğlunu öldüren herkesin kendi kardeşini öldürdüğünü öğretti. Savaşta ordulara komuta edemem. Çünkü kılıç gücün vücut bulmuş halidir. Güç de doğrunun düşmanıdır. Katliam suçuna her kim ortak olursa kendisi de katil olur. Dileğim diğerlerinin içinde bir korku uyandırmak değil. Bana nasip olan işareti inkar etmektense bir dilencinin ekmeğini yemeyi yeğlerim. Durmadan değişen şeyler arasındaki hayatımız kısa ve kalan günlerimi daha fazla hata yapmadan geçirmek arzusundayım." Bir süre kralın kaşları çatıldı. Az önce heyecanın olduğu yerde dehşet dolu bir sessizlik yaşandı. Çünkü nesillerdir bir asilin savaştan feragat ettiği veya bir prensin kralın hediyesini geri çevirdiği asla görülmemişti. Sonunda hükümdar, Virata'nın asilerden kurtardığı kutsal balıkçılara baktı. Zaferin sembollerini görünce yüzü aydınlandı ve dedi ki: "Düşmanlarımla savaşırken her zaman cesur olduğunu ve krallığımdaki hizmetkarlar arasında adil biri olarak sivrildiğini gördüm. Madem senin yardımını savaşta göremeyeceğim, başka bir alanda hizmetinden vazgeçemem. Sen adil bir adam olduğuna göre suçluları bilir ve değerlendirebilirsin. Yargıçlarımın başı olacaksın ve sarayımın sınırlarından hüküm vereceksin ki duvarlarımın arasında gerçek üstün gelsin. Tüm ülkede haklar korunsun." Virata kendisine kraliyet filinin üzerine binmesini emreden kralın ayaklarına kapandı. Yan yana fırtınalı denizdeki dev dalga seslerini andıran alkışlar arasında 60 kuleli şehre girdiler. Bundan sonra Virata şafaktan gün batımına kadar sarayın gölgesindeki gül renkli merdivenlerin tepesinde kral adına adalet dağıttı. Verdiği kararlar kefeler arasındaki denkliği gösterirken ibresi titreyen bir terazi gibiydi. Net gözleri suçlunun ruhunun derinliklerini görür Soruları ise suçun tüm boyutlarını, yer altına tünel kazan bir porsuk gibi kazıp ortaya çıkartırdı. Hükümleri çok titizdi. Ama asla duruşma günü karar vermezdi. Hüküm vermeden önce her zaman araya gecenin serinliğinin girmesini beklerdi. Evinde yaşayanlar, güneş doğmadan önceki uzun saatler boyunca, olayın doğrularını ve yanlışlarını tartarken çatıda volta atan ayak seslerini duyarlardı. Hüküm vermeden önce kararı tutkunun ateşinden muaf olsun diye ellerini ve alnını yıkardı. Yine hüküm verdikten sonra mutlaka verdiği yargıya karşı bir şikayet sebebi olup olmadığını hükümlüye sorardı. Nadiren bir itirazla karşılaşırdı. Suçlu yargıç koltuğunu sessizce öper, boynu bükük halde verilen cezayı Tanrı buyruğu gibi kabullenirdi. Virata, ölüm cezası vermesini rica eden herkese direnerek, suçların en çirkinine bile asla ölüm cezası vermedi. Ellerini kana bulamaktan korkardı. Cellatların ölümcül darbeyi indirmeden önce, suçluları kenarına eğdikleri ve taşları kandan kararmış olan Rajput'taki eski fıskiyenin havzası, Virata'nın yargıçlığı boyunca yağmurlarla yıkanıp beyazlamıştı. Yine de ülkede kötülük artmamıştı. Suç işleyenleri kayadan oyulmuş hapse kapattırır, veya bahçe duvarları için taş çıkarılan dağlara ya da nehir kenarında fillerle yan yana tekerlek çevrilen pirinç değirmenlerine gönderirdi. O, hayata saygı duyardı. Ve insanlar da ona saygı duyardı. Çünkü verdiği kararların hiçbiri yanlış değildi. Gerçeği aramaktan hiç yılmazdı. Ve sözleri öfkesini ele vermezdi. Köylüler ülkenin en ücra yerlerinden öküz arabalarıyla gelir, anlaşmazlıklarını onun kararına bırakırlardı. Rahipler onun öğütlerini tutar, kral onun tavsiyelerine kulak verirdi. Ünü genç bambular gibi büyüdü. Ve halk bir zamanlar ona kılıcın parıltısı dendiğini unuttu. Artık tüm Rajputana'da o, adalet pınarı olarak biliniyordu. Virata'nın yargıçlığının 6. yılında bazı davacılar, kayalıklı tepelerin ardında yaşayan ve başka tanrılara hizmet eden Kazars kabilesinden bir delikanlıyı getirdiler. Günlerdir yürümeye zorladıkları için delikanlının ayakları kan içindeydi. Vahşi ve öfke dolu gözlerinin saçtığı tehditleri yerine getirmesin diye güçlü kolları sıkı sıkı bağlanmıştı. Tutsaklarını yargıcın makamına getirerek ona Virata'nın önünde diz çöktürdüler. Sonra kendileri de yere kapanıp davacı olduklarını göstermek için ellerini havaya kaldırdılar. Yargıç yabancılara soran gözlerle bakarak şöyle dedi. "Kardeşlerim, sizler kimsiniz ki bu kadar uzaktan geldiniz? Zincirler içinde bana kimi getirdiniz?" Davacıların en yaşlısı saygılarını sunup cevap verdi. "Efendimiz, bizler doğu topraklarında yaşayan çobanlarız. Size getirdiğimiz bu adam kötülerin en kötüsü. Elindeki parmakların sayısından daha fazla adama kıyan alçağın biri. Bir köylümüzün kızıyla evlenmek istedi. Kızın babası onun kabilesinin köpek yemek ve inek öldürmek gibi dinsiz gelenekleri olduğu için onu reddetti. Ve bu delikanlı yerine onu aşağı topraklardaki bir tüccara eş olarak verdi. Bunun üzerine öfkelenen bu genç adam sığırlarımızın çoğunu kovaladı. Bir gece kızın babasını ve 3 erkek kardeşini öldürdü. Bu adam o evden sığırları tepelerin eteklerine götüren herkesi katletti. Sonunda güçlerimizi toplayıp onu vahşi bir hayvan gibi avlayarak tutsak edinceye kadar bu şekilde köyümüzden 11 kişiyi öldürdü. Şimdi tüm yargıçların en adili. Onu size getirdik ki, yeryüzünü bu caniden temizleyebilirsiniz." Virata başını kaldırarak bağlı adama baktı. "Senin hakkında söyledikleri doğru mu? Kimsin sen? Kral mı?" "Ben Virata'yım. Kralın ve adaletin hizmetçisi. Kendi günahlarımı telafi etmek için yanlışların içindeki doğruları ayıklarım." Zanlı bir süre sessiz kaldı. Sonra Virata'ya delici bir bakış attı. O mesafeli yargıç koltuğunda oturup, her şeyi insanların söylediklerinden öğrenirken, neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl anlıyorsun? Onların suçlamalarına cevap ver ki, hangisinin doğru olduğunu öğreneyim. Tutsak kaşlarını kibirle havaya kaldırdı. Onlara itiraz etmeyeceğim. Öfke beni ele geçirdiğinde, ellerimin ne yaptığını ben bile bilmezken, benim ne yaptığımı sen nereden bileceksin? Para için kadın satan birine hak ettiği cezayı verdim. Çocuklarına ve hizmetçilerine de adil davrandım. Bırak bu adamlar beni istedikleri gibi suçlasınlar. Onlardan nefret ediyorum. Senin hükmünden de nefret ediyorum." Tutsakları adil yargıca karşı nefretini dile getirince davacılar öfkelendi. Mübaşir bir darbe indirmek için sopasını havaya kaldırdı. Virata onlara öfkelerini bastırmalarını işaret etti ve sorularını sormayı sürdürdü. Davacılar ne zaman bir suçlamada bulunsa, yargıç tutsaktan cevap vermesini istedi. Ama zanlı, kızgın bir sırıtışla dişlerini kenetleyip sadece bir kez konuştu ve şöyle dedi. Diğerlerinin sözlerine bakarak gerçeği nasıl öğrenebilirsin? Virata sorgusunu bitirdiğinde öğle güneşi en tepeye çıkmıştı. Alışkanlığı olduğu üzere eve dönüp hükmünü ertesi gün bildirmek üzere ayağa kalktı. Davacılar ellerini kaldırarak itiraz ettiler. Efendimiz, dediler, yüzünüzün nurunu görmek için 7 gün boyunca yürüdük ve evimize dönmemiz 7 gün daha sürecek. Sığırlarımız susamış ve topraklarımız sabana muhtaçken yarına kadar nasıl bekleriz? Kararınızı hemen vermenizi rica ediyoruz. Bunun üzerine Virata tekrar yerine oturdu ve bir süre derin düşüncelere daldı. Kaşları başının üzerinde ağır bir yük taşıyan biri gibi çatıldı. Çünkü daha önce affedilmek için yalvarmayan veya meydan okuyan birine hüküm vermek için baskı altına alınmamıştı. Derin düşüncesi uzun süre devam etti ve saatler geçtikçe gölgeler uzadı. Sonra çeşmeye gitti, sözleri tutkunun alevinden arınsın diye soğuk suyla ellerini ve alnını yıkayarak yargıç koltuğuna döndü ve konuştu. Umarım size ileteceğim hüküm adil olur. 11 yaşayan ruhu sıcak bedenlerinden ayırıp öbür dünyaya gönderen bu suçlunun üzerinde ölümcül bir günah var. Bir insanın hayatı annesinin rahminde 1 yıl boyunca görünmeden olgunlaşır. O yüzden bu suçlu katlettiği her adam için 1 yıl toprağın karanlıklarında saklı tutulacak. Ve yaptığı yüzünden 11 kişinin kanı bedenini terk ettiği için her yıl 100 kere kırbaçlanacak ki kurbanlarının cezasını uygun şekilde ödeyebilsin. Ama hayatı elinden alınmayacak. Çünkü yaşam tanrıların hediyesidir ve insan eli bu kutsal emanete uzanmamalıdır. Umarım bu hükmüm adil olur. Hiçbir insanın baskısı olmadan bu hükmü verdim. Sadece hak edilen cezayı vermek için. Sözünü bitirdiğinde davacılar saygı göstergesi olarak makamın basamaklarını öptüler. Fakat hükümlü onun soran bakışlarına kasvetli bir sessizlikle cevap verdi. Virata dedi ki, cezanı hafifletmen ve davacılarına karşı bana yardım etmen için sebep sunabilesin diye seni konuşmaya teşvik ettim. Ama dudakların mühürlüydü. Eğer hükmümde bir hata varsa Tanrı önünde beni suçlayamazsın. Bunun sebebi senin sessizliğindir. Memnuniyetle sana karşı merhametli olurdum. Hükümlü cevap verdi. Senden merhamet istemiyorum. Benden bir nefeste aldığın hayata kıyasla nasıl bir merhamet gösterebilirsin ki? Senin canını almıyorum. Hayır, ama hayatımı alıyorsun. Hem de köylülerin vahşi dedikleri kabilemden daha zalim bir şekilde alıyorsun. Neden beni öldürmüyorsun? Açıktan açığa adam öldürdüm. Ama sen beni bir ceset gibi toprağın karanlıklarına gömüyorsun. Yıllar içinde çürümeye bırakıyorsun. Bunu sırf korkak kalbin kan dökmeye dayanamıyor ve için su kadar zayıf diye yapıyorsun. Kanunların şımarıkça ve hükmün de bir işkence. Kıyın canıma, çünkü ben de cana kıydım. Sana adil ölçüde bir ceza verdim. Adil ölçüde mi? Bu ölçü nedir sayın yargıç? Neyle ölçüyorsun? Sana kim ceza verdi de ceza vermenin ne olduğunu öğrendin? Sanki gün ışığında geçen 1 yıl, toprağın altında geçen 1 yıla denkmiş gibi parmaklarınla yılları nasıl hesaplıyorsun? Hayatımdan kaç bahar aldığını bilecek kadar hapiste yaşadın mı? Sen adil değil, cahil bir adamsın. Çünkü darbenin ne olduğunu darbe yiyenler bilir, vuranlar değil. Acının ne olduğunu da çekenler bilir. Şu kibirli halinle suçluyu cezalandırdığını sanıyorsun. Aslında tüm suçluların en üzücüsü sensin. Çünkü birinin canını aldığımda bunun sebebi tutkunun esiri olmam ve öfkemdi. Ama sen hayatımı elimden soğukkanlılıkla çalıyorsun. Elinin tartmadığı, yükünü asla taşımadığın cezalar veriyorsun. Baş aşağı düşmeden önce o yargıç koltuğundan kalk. Rastgele ölçüler yapan ve adaletin ne olduğunu bildiğini zanneden kişi için kederlen. Yargıç makamından in, seni cahil yargıç. Ölüm saçan kelimelerinle yaşayan insanlar hakkında hüküm vermeyi bırak. Bu hakaretleri sarf ederken tutuklunun öfkeden rengi atmıştı. Ve bir kez daha sinirlenen izleyiciler neredeyse adamın üzerine çullanacaktı. Virata onları yine durdurdu. Yüzünü tutukluya çevirerek nazikçe şöyle dedi. Burada verdiğim hükmü bozmak benim gücüm dahilinde değil. Umarım akıbetin adil olur. Diğerleri bağlarının arasında mücadele eden mahkumu tutarken Virata gitmek için hareketlendi. Ama birkaç adım sonra durarak kararlı ve kızgın gözlerine bakmak için suçluya döndü. Sonra sarsılarak fark etti ki bu gözler kendi elleriyle öldürdüğü ve sözde gaspçının çadırında ölü yatarken bulduğu ağabeyinin gözleriyle tıpatıp aynıydı. O gece Virata kimseyle tek kelime konuşmadı. Yabancının bakışları ateşten bir ok gibi ruhunu delmişti. Evinde yaşayanlar onun bir ömür süren gece boyunca uyumadan evin çatısında volta attığını duydular. Ta ki palmiyelerin ardında kızıl şafak sökene dek. Gün doğumunda Virata tapınağın kutsal havuzunda temizlenme ritüellerini yerine getirdi. Doğuya doğru dönerek dua etti. Sonra evine dönerek sarı ipekten törensel bir elbise kuşandı. Evinin onun bu formalitesine hayret eden ama sormaya cesaret edemeyen sakinlerini selamladı ve tek başına kralın sarayına gitti. Kralın önünde eğilen Virata, saygı gösterisi olarak hükümdarın elbisesinin eteğine dokundu. Kral ona içtenlikle bakarak şöyle dedi. Dileğin giysime dokundu. Daha söylenmeden bile kabul edilmiştir. Virata başı eğik olarak dikilmeye devam etti. Beni yargıçlarınızın başı yaptınız. 6 yıl boyunca adınıza adalet dağıttım ve adil olup olmadığımı bilmiyordum. Bana 1 aylık izin bahşedin ki gerçeğe giden yolu bulayım ve bu konuda fikirlerimi sizden ve diğerlerinden saklamama da izin verin. Haksızlıktan arınmış bir iş yapmak ve günahsız yaşamak istiyorum. Kral çok şaşırmıştı. Bu aydan bir sonrakine kadar krallığım adalet konusunda zayıf kalacak. Yine de sana hangi yolu tutmak istediğini sormayacağım. Umarım seni gerçekliğe götürür. Virata, saygısının nişanesi olarak tahtın ayağını öpüp son kez hürmetini gösterdikten sonra kralın huzurundan ayrıldı. Evine girdi, karısını ve çocuklarını çağırdı. 1 ay boyunca beni görmeyeceksiniz. Bana veda edin ve soru sormayın. Ben evden ayrılırken odalarınıza kapanın ki ne tarafa gittiğimi görmeyin. 1 ay geçinceye kadar benimle ilgili soruşturma yapmayın. Kendilerine söyleneni sessizce yaptılar. Virata koyu renk giysiler kuşandı, kutsalı önünde dua etti ve palmiye yapraklarına uzun bir mektup yazıp rulo yaptı. Gece düştüğünde sessizce evden ayrılarak madenlerin ve zindanların bulunduğu büyük kayalığa gitti. Uyuyan gardiyanı yatağından kaldırıncaya kadar kapıyı çaldı. Ben Virata, yargıçların başıyım. Buraya dün getirilen mahkumu görmeye geldim. Hücresi derinlerde efendim, zindanın en altında. Sizi oraya götüreyim mi? Yerini biliyorum. Bana anahtarı ver ve uykuna geri dön. Yarın anahtarı kapının dışında bulacaksın. Beni bu gece gördüğünü kimseye söyleme. Gardiyan anahtarı getirdi ve ona bir de fener verdi. Virata'nın bir işaretiyle çekilip döşeğine yöneldi. Virata, kayalık zindana giden kemerli yolun girişini kapatan bronz kapıyı açtı ve mahzenin derinliklerine doğru indi. 100 yıl önce Rajputana kralları tutsaklarını bu kayaya kapatmaya başlamışlardı. Günden güne tutsaklar, gelecek tutsaklara yeni hücreler yapmak için soğuk kayanın daha derinlerini kazmak zorunda kaldılar. Virata, kayalık geçitten parıldayan yıldızlarla dolu gökyüzüne son bir kez baktı. Sonra kapıyı kapattı ve etrafını saran zifiri karanlığın içinde titreşen fener ışığı bir av hayvanı gibi atlamaya başladı. Hışırdayan ağaçları ve maymunların cırtlak bağırışlarını hala duyabiliyordu. İlk merdiven sahanlığının dibine vardığında ağaçların hışırtısı uzaklaşmaya başladı. Daha da inince sessizlik denizin derinliklerindeki kadar yoğunlaştı. Hareketsiz ve soğuk taşların içinde rutubet dışında nefes alan hiçbir şey yoktu. Taze toprak kokusundan yoksundu. Ve derinlere doğru ilerledikçe sessizliğin içindeki ayak sesleri daha haşin yankılanıyordu. Zindana konan dağlının hücresi yeryüzünün 5 kat altındaydı. En yüksek palmiye ağacının uzunluğundan daha derindeydi. Virata içeriye girip fenerini, neredeyse hiç hareket etmeyen siyah kütlenin üzerinde tuttu bir süre. Sonra bir zincir şıkırdadı. Yerdeki adamın üzerine doğru eğilen Virata, ''Beni tanıyor musun?'' diye sordu. ''Seni tanıyorum. Kaderimin sahibi olan ve onu ayaklarının altında çiğneyen adamsın.'' ''Ben hiçbir şeyin sahibi değilim. Sadece kralın ve adaletin hizmetçisiyim. Buraya adalete hizmet etmek için geldim.'' Mahkum, yargıca sabit ve kasvetli gözlerle baktı. ''Benden ne istiyorsun?'' Uzun bir sessizlikten sonra Virata cevap verdi. ''Seni hükmümün sözleriyle incittim ve aynı şekilde sen de sözlerinle beni incittin. Hükmümün adil olup olmadığını bilmiyorum. Ama söylediklerinde doğruluk vardı. Çünkü hiç kimse bilmediği bir şeyi ölçü olarak kullanmamalı. Cahildim ama memnuniyetle öğrenirim. Bu karanlık mekana yüzlerce insan gönderdim. Ne yaptığımı bilmeden pek çoğuna daha fazlasını yaptım. Şimdi anlamak istiyorum. Öğrenmeyi arzuluyorum ki daha adil olabileyim. Ve öbür dünyada yüzleşme vakti geldiğinde tüm günahlarımdan arınmış olayım. Mahkum, söylenenler zincirlerin sesinde boğulmasın diye hareketsizliğini sürdürdü. Virata sözlerine devam etti. Seni mahkum ettiğim cezanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Kırbacın acısını kendi bedenimde hissetmek ve mahkumiyetin ruhumda nasıl bir etki bıraktığını tecrübe etmek istiyorum. Kefaret yoluyla neleri zorla elinden aldığımı öğrenmek için bir ay boyunca senin yerini alacağım. Sonra nihayet kararlarımın ağırlığını öğrenmiş olarak yeniden bir hüküm vereceğim. Bu arada sen özgür olacaksın. Seni dünyanın ışığına götürecek kapıyı açabilmen için anahtarı eline vereceğim. Ve bir aylık özgürlüğünü teslim edeceğim. Ancak döneceğine dair bana söz vermelisin. O zaman ışık bu derinliklerin karanlığından zihnime dolacak. Mahkum, taştan oyulmuş gibi hareketsizdi. Zincirlerinin şangırtısı bile duyulmuyordu. Bana bu bir ay boyunca sessizliğini koruyacağına dair kimseyi kayırmayan acımasız intikam tanrıçası adına yemin et. Ben de sana anahtarı ve giysilerimi vereyim. Anahtarı kapıcının odasına bırakmalısın. Sonra da gidebilirsin. Ama ettiğin yemine bağlı kalacaksın. Ve bir ay dolar dolmaz bu mektubu krala götüreceksin ki zindandan çıkartılayım ve bir kez daha hakkaniyetli hüküm verebileyim. Söylediklerimi yapacağına en kutsal varlıkların adına yemin eder misin? Yemin ederim. Cevabı, toprağın derinliklerinden çıkıyormuş gibi titrek bir sesle geldi. Virata zincirleri çözdü ve kendi giysilerini çıkardı. Giy bunu, dedi. Ve bana da kendi giysini ver. Yüzünü sar ki kapıcı seni ben sansın. Şimdi de benim saçlarımla sakalımı kes ki ben de tanınmayayım. Mahkum Virata'nın zorlayıcı bakışları altında kendisine söyleneni titreyerek ve isteksizce yaptı. Sonra uzun bir süre sessiz kaldı. Nihayet kendini yere atıp tutkuyla ağladı. Efendim, benim yerime acı çekmenize dayanamam. Ben cinayet işledim. Ellerim kana bulandı. Hükmün adildi. Bu cezanın adaletini ne sen takdir edebilirsin ne de ben. Ama yakında zihnime ışık düşecek. Yemin ettiğin gibi davran ve Dolunay yine geldiğinde mektubumu krala sun ki beni serbest bıraksın. Zaman olgunlaştığında neler yaptığımı öğrenmiş olacağım. Ve o andan itibaren kararlarım adaletsizlikten arınmış olacak. Git şimdi. Mahkum diz çöküp yeri öptü. Karanlıkta kapanan kapı zangırdadı. Bir kez daha küçük bir delikten gelen fenerin ışığı duvarlarda titreşti. Sonra gece saatleri yuttu. Ertesi sabah kimsenin tanıyamadığı Virata halkın önünde kırbaçlandı. Çıplak sırtına inen ilk kırbaç darbesinde bir çığlık kopuverdi. Ama ondan sonra dişini sıkıp sessiz kaldı. 70. darbede duyuları köreldi ve ölü bir hayvan gibi hücresine taşındı. Bilinci yerine geldiğinde hücresinde yatıyordu. Ve kor halindeki kömürden bir yatakta uzanıyormuş gibi hissetti. Ama alnı serindi ve yabani bitkilerin kokusunu alabiliyordu. Gözlerini aralayınca yanında ıslak bir bezle yavaşça alnını silen gardiyanın karısını gördü. Daha dikkatli baktığında kadının gözlerindeki şefkat yıldızının yüzünde parladığını fark etti. Bedensel acılarının arasında acının anlamının şefkatin letafetinde yattığını anladı. Kadına gülümsedi ve acılarını unuttu. Ertesi gün ayağa kalkabilecek hale geldi ve hücresinde dolandı. Attığı her adımda ayaklarının altındaki dünya şekilleniyor gibiydi. 3. günde yaraları daha iyiydi. Aklının ve bedeninin gücü geri geliyordu. Bundan sonra hareket etmeden oturdu. Zamanın geçişini sadece kayalık tavandan damlayan suyu dinleyerek takip etti. Büyük sessizlik küçük alt boşluklara bölünmüştü. Ve bunlar bir araya gelerek büyüyüp yaşlanıncaya kadar geçen hayatımızın binlerce gününden ve gecesinden birini oluşturuyorlardı. Onunla konuşmaya kimse gelmedi ve karanlık ruhunun derinliklerine işledi. Yine de içinde hatıraların türlü türlü kaynakları açılmıştı. Yavaşça akarak bütün hayatının yansıdığı düşüncelerin sessiz havuzunu doldurdular. Parça parça tecrübe ettiği şeyler şimdi birleşerek bir bütünlük oluşturmuştu. Zihni yansıtılan dünyaya hareketsizce içeriden baktığı bu süredeki kadar berrak olmamıştı hiç. Gün geçtikçe Virata'nın görüşü netleşti. Karanlığın içindeki nesneler şekil aldılar ve kendilerini ona sundular. Aynı şekilde her şey iç gözüne de daha net görünmeye başladı. Düşüncenin ince keyfi, anıların yanıltıcı görüntüsünün ötesinde istemsizce yayıldı, mahkumun eli kayalık hücredeki çarpık duvarlarla oynarken değişen düşünce şekillerinin arasında gezindi. Kendi benliğinin dışına çıkarak ve kendi doğasının mahremiyetinden habersizce karanlıkta tek başına bekleyerek çok biçimli Tanrı'nın gücünün bilincine daha çok vardı. Bu düşüncenin içinde tam bağımsızlıkla, iradenin kölesi olmadan, hayatın içinde bir ölü ve ölümün içinde bir hayat olarak özgürce dolaşabiliyordu. Bedenden kurtuluşun kutsal hazzı içinde, geçip giden zamanla ilgili tüm endişeleri yok oldu. Her geçen saatle karanlığa, yerin kara taşlı derinlerine biraz daha batıyor gibiydi. Bununla birlikte sanki yeni bir hayatın tohumuna da gebeydi. Bu, toprakta körlemesine tünel kazan bir solucanın hayatıydı belki. Ya da gövdesini yukarı doğru uzatan bir bitkinin veya belki sadece sakin, sessiz ve kendi varlığından mutlu bir şekilde habersiz olan bir kayanın. 18 gece boyunca Virata nefsinden uzak ve hayatın dürtüleri olmadan derin düşüncelerin ilahi gizeminin tadını çıkardı. Kefaret için üstlendiği şey ona kutsanmışlık gibi görünmüştü. Ve bilgeliğin sonsuz uyanıklığıyla kıyaslandığında, günahın ve cezanın hayali imajlardan başka bir şey olmadığını hissetmeye başlamıştı bile. Ama 19. gecede, dünyevi bir düşüncenin beynine kor halindeki bir iğne gibi batmasıyla uykusundan sıçradı. Bedeni dehşetle sarsıldı ve parmakları rüzgardaki yapraklar gibi titredi. Dehşet veren düşünce, mahkumun sadakatsiz ve yalancı çıkıp kendisini unutma ihtimaliydi. Ona 1000 gün, sonra 1000 daha, sonra 1000 gün daha mahpusluk çektirebilirdi. Etleri kemiklerinden dökülene ve ebedi suskunluktan dili sertleşinceye kadar. Yaşama isteği bir panter gibi bedenini sardı. İçine kapatıldığı sargıları yırtıp attı. Ruhundaki zaman akışı devam etmekteydi ve beraberinde korkular, umutlar ve dünyevi varlığın bütün debdebesi de geliyordu. Artık çok şekillilik ve ölümsüz tanrı düşüncelerine odaklanamıyordu. Sadece kendini düşünüyordu. Gözleri gün ışığına susamıştı. Sert taştan irkilmeye başlayan uzuvları, büyük boşluklar, zıplayacak ve koşacak güç istiyorlardı. Aklında karısı ve oğulları vardı. Evini ve eşyalarını, tam bir ayıklıkla tadı çıkarılması ve kanın uyanan sıcaklığıyla hissedilmesi gereken dünyanın parlak çekiciliğini düşünüyordu. Sessiz bir havuzun, olayları pasifçe yansıtan siyah suları gibi, şimdiye kadar ayaklarının dibinde suskun duran zaman, bundan sonra düşüncelerinde büyümüştü ve durmadan savaşması gereken bir akıntının hareketlerine bürünmüştü. Akıntının gücünün kendisini yenmesini ve onu alnında yazan özgürlüğe bir ağaç dalı gibi sürüklemesini arzuluyordu. Ama akıntının yönü ters tarafa doğruydu. Nefes almaya çalışarak saatler boyu çaresizce akıntının tersine yüzmeye çalışıyordu. Tavandan damlayan su sesinin aralıkları sonsuza dek uzamış gibi gelmeye başlamıştı. Yatağında sabırla uzanamıyordu. Dağlı adamın onu unutacağı ve bu sessiz mahzende çürüyeceği düşüncesi, bu dar hücrede vahşi bir hayvan gibi sürekli dolaşmasına yol açıyordu. Durgunluk onu boğuyordu. Duvarlara şikayet ve küfür sözleri yağdırıyordu. Kendisini, tanrıları ve kralı lanetliyordu. Kanayan parmaklarla sert kayaları tırmalıyor, başını eğip bayılıncaya kadar kapıya çarpıyordu. Bilinci yerine geldiğinde hemen ayağa kalkıp aynı sonsuz döngüyü tekrarlıyordu. Mahpusluğunun 18. gününden dolunaya kadar geçen bu günler boyunca Virata korku nöbetleri geçirdi. Öyle endişeliydi ki yemekten içmekten tiksiniyordu. Çünkü bedeni endişeden gerilmişti. Düşünmek imkansızlaşmıştı. Yine de düşen su damlalarını dudaklarıyla sayıyordu ki gün gün geçen zamanı belirleyebilsin. Bu arada haberi yoktu ama zonklayan şakaklarındaki saçlar beyazlamıştı. Ama 30. günde dışarıda bir gürültü oldu. Ardından sessizlik geldi. Sonra merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Kapı savrularak açıldı. İçeriye ışık girdi ve karanlığa gömülmüş adamın karşısına kral dikildi. Hükümdar sevgi dolu bir kucaklamayla Virata'yı selamladı ve dedi ki, "Atalarımızın kayıtlarında bulunanlardan daha muhteşem olan icraatını öğrendim. Bu yaptığın hayatımızın üzerinde bir yıldız gibi parlayacak. Öne çık ki Tanrı'nın ateşi pırıltısıyla seni aydınlatsın ve mutlu insanlar erdemli bir adam görsünler." Alışık olmadığı parlaklık gözlerini acı verecek kadar kamaştırdığı için Virata elini gözüne siper etti. Bir sarhoş gibi sallanarak ayağa kalktı ve hizmetkarlar ona destek olmak zorunda kaldılar. kapıya yönelmeden önce şöyle dedi. Yüce Kral, bana erdemli bir adam dediniz. Ama artık iyi biliyorum ki bir başkası hakkında hüküm veren biri adaletsizce ve çok yanlış davranır. Buranın derinliklerinde benim kararımla çürümekte olan başka insanoğulları var. Artık ilk kez ne çektiklerini biliyorum. Artık bu uyguladığımız kanunun kendisinin adaletsizce olduğunu biliyorum. Mahkumları serbest bırakın ve onlara gitmelerini söyleyin. Çünkü onların tezahüratı beni utandırıyor. Kral bir işaret verdi ve hizmetkarları kalabalığı dağıttı. Bir kez daha tam sessizlik oldu. Sonra kral şöyle konuştu. Şimdiye kadar senin adalet koltuğun sarayıma çıkan merdivenlerin en üstündeydi. Ama acı çekme tecrübesi sayesinde senden önceki bütün yargıçlardan daha bilgi oldun. Ve bundan sonra benim yanımda oturacaksın ki senin sözlerine kulak verebileyim ve senin adaletinden payıma düşeni alabileyim. Virata, rica göstergesi olarak kralın dizine sarıldı. Beni bu görevden az dedin. Bundan sonra doğru kararlar veremem. Çünkü fark ettim ki hiç kimse bir başkasını yargılayamaz. Ceza vermek Tanrı'nın elindedir, insanların değil. Çünkü alın yazısına her kim müdahale ederse günah işlemiş olur. Hayatımın geri kalanını günahsız yaşamak istiyorum. Öyle olsun, dedi kral. Yargıçlarımın başı olmak yerine benim baş danışmanım olacaksın. Benim için savaşa ve barışa karar vereceksin. Vergi konusunda bana tavsiye vereceksin ki tüm girişimlerime senin bilgeliğin rehberlik etsin. Virata bir kez daha kralın dizine sarıldı. Bana güç bahşetmeyin yüce kralım. Çünkü güç harekete sevk eder. Ve hangi hareketin adil olduğu, hangi hareketin mukabele etmekte başarısız olduğu zaten kader tarafından verilmemiş midir? Eğer savaş önerirsem ölüm tohumları ekmiş olurum. Benim söylediklerim harekete dönüşür ve atacağım her adım benim öngöremeyeceğim bir öneme sahip olur. Ancak bütün aktivitelerden elini ayağını çekip tek başına yaşayan biri adil ve erdemli olabilir. Ben bilgeliğin yanına bile yaklaşamadım. Ve buradaki kimseyle konuşmadan geçirdiğim yalnız günlerimden daha günahsız yaşamadım. Bırakın ben kendi evimde huzur içinde yaşayayım. Tanrılara adak adamaktan başka bir hizmette bulunmayayım. Belki böylece günahlardan uzak kalabilirim. Seni hizmetimden azletmekte gönülsüzüm, diye cevap verdi kral. Ama bir bilgeyle tartışmaya veya erdemli bir adamın iradesini alıkoymaya kim cesaret edebilir? Nasıl uygun görürsen öyle yaşa. Topraklarında günahsız birinin yaşadığını bilmek krallığım için bir onurdur. Hapishanenin kapısında ayrıldılar. Virata güneşin aydınlattığı havayı içine çekerek tek başına evin yolunu tuttu. Daha önce hiç bütün görevlerden azledildiği o an kadar hafif ve rahat hissetmemişti. Yürürken arkasında çıplak ayakla atılan adım sesleri duydu. Arkasına döndüğünde cezasını üzerine aldığı mahkumu gördü. Dağlı adam bir zamanların yargıcının bastığı toprağı öptü. Ürkek bir saygı gösterisinde bulundu ve kayboldu. Virata, ölü ağabeyinin kendisine dikili gözlerine baktığından beri ilk defa gülümsedi ve kalben memnun olarak kapıdan içeriye girdi. Eve döndükten sonra Virata mutlulukla dolu günler geçirdi. Her uyandığında karanlık yerine cennetin aydınlığına bakabildiği, renkleri görebildiği, toprağın hoş kokusunu içine çekebildiği ve sabahları canlandıran o tatlı müziği duyabildiği için şükran duası ediyordu. Her yeni günü nefesin muhteşem bir armağanı ve serbest dolaşımın tılsımı olarak görüyordu. Coşkulu bir farkındalıkla Tanrı'nın hepsinin içinde olduğunu bilerek mütedeyyin bir şefkatle ellerini kendi bedeninde, karısının yumuşak hatlarında ve oğullarının yapılı uzuvlarında gezdiriyordu. Kendi hayatının sınırlarını aşıp yabancı birinin alın yazısına asla karışmadığı ve görünmez Tanrı'nın sayısız cisimleri üzerine düşmanca hiçbir saldırıda bulunmadığı için ruhu nazik bir gururla kanatlanmıştı. Sabahtan akşama kadar bilgelik kitapları okuyor ve adanmışlığın çeşitli yöntemlerini uyguluyordu. Meditasyonun sessizliği, ruhun içinde sevgiyle kaybolma, yoksullara yardım ve kurban duası. Gittikçe daha neşeli hale gelmişti. Hizmetkarlarının en sıradanıyla bile oldukça kibar konuşuyordu. Ve evinde yaşayanlar ona eskisinden daha bağlıydılar. İhtiyacı olana yardım ediyor, başı dertte olanı avutuyordu. Kalabalıkların duaları uykusunda başını bekliyordu. Ve artık insanlar ona eskisi gibi kılıcın parıltısı veya adalet pınarı demiyorlardı. Çünkü artık o iyi nasihat tarlası haline gelmişti. Sadece komşuları ona akıl danışmıyordu. Artık ülkenin yargıcı olmamasına rağmen yabancılar anlaşmazlıklarını çözsün diye uzak diyarlardan onu aramaya geliyorlardı. ve sözlerini tereddüt etmeden yerine getiriyorlardı. Akıl danışmanın emirden, meditasyonun yargıdan daha iyi olduğunu hisseden Virata bu durumdan memnundu. Hayatının suçtan arındığını düşünüyordu. Çünkü artık başkalarının kaderleri üzerinde söz sahibi değildi. Ve yine de birçoklarının yazgısını belirleyebiliyordu. Böylece hayatının tam ortasında büyük bir keyifle yaşıyordu. Böylece 3 yıl geçti. Sonra bir 3 yıl daha ve yılların hızı parlak bir gün gibiydi. Virata'nın tavırları gün geçtikçe daha da nazikleşiyordu. Önüne düzeltilmesi gereken bir tartışma getirildiğinde, yeryüzünde neden bu kadar çekişme olduğunu ve hayatın enginlikleriyle varoluşun tatlı rayiası önlerine sunulmuşken insanların sahiplikle ilgili önemsiz şeyler yüzünden neden kıskançlık gösterdiklerini anlayamıyordu. O kimseyi kıskanmıyordu ve kimse de onu. Evi hayat denizinin seviyesinde bir huzur adası olarak duruyordu. Tutku seli veya şehevi iştah evine el süremiyordu. Sükunetinin 6. yılında bir akşam Virata yatmaya çoktan çekilmişti ki haşin çığlıklar ve darbe sesleri duydu. Yatağından fırladı ve oğullarının hizmetkarlardan birini dövdüklerini gördü. Adamı zorla dizlerinin üzerine çöktürmüşler, deri bir kayışla kan gelene kadar kırbaçlıyorlardı. Kurban Virata'nın yüzüne baktı ve Virata bir kez daha kıydığı abinin gözlerini gördü. Hemen öne atılıp oğlunun kırbaç savuran kolunu yakaladı ve neler olup bittiğini sordu. Aldığı karışık cevaplardan, görevi kayalık menbaadan tahta kovalarla su çekmek olan kölenin öğle sıcağında çoğu kez ağır yükü yüzünden aşırı yorulduğunu ve çok geç kaldığını anladı. Her seferinde cezalandırılmıştı. Dün de daha ciddi bir dayaktan sonra kaçıp saklanmıştı. Virata'nın oğulları onu at sırtında takip etmiş ve nehri geçinceye kadar yakalayamamışlardı. Onu atın eğrine bir iple bağlamışlar, adamcağız yarı yürüyüp yarı sürüklenerek parçalanmış ayaklarla eve varmıştı. Şimdi de oğulları ona kendi iyiliği için ibretlik bir ceza veriyorlardı ki titreyerek olayı izleyen diğer köleler ders alsınlar. Babalarının böldüğü sahnenin açıklaması buydu. Virata köleye baktı. Gözleri kıyıcısının öldürücü darbeyi vurmasını bekleyen bir hayvanın gözleri gibi kocaman açılmıştı. Ve Virata o karanlık bakışların ardında bir zamanlar kendi hissettiği dehşeti gördü. Oğullarına "Bırakın adamı," dedi. "İhlal telafi edilmiştir." Köle efendisinin ayaklarının önündeki tozu öptü. İlk kez oğulları öfke konusunda babalarından ayrılmıştı. Virata odasına döndü. Farkında olmadan alnını ve ellerini yıkamaya başladı. Soğuk suyun temasıyla yaptığı şeyin bir anda farkına vardı ve kayalık hapishaneden çıktığından beri ilk kez yargıç olup bir başkasının kaderine müdahale ettiğini anladı. Ve yine bu 6 yıl boyunca ilk kez uyku onun yanına uğramamıştı. Karanlıkta uyumadan uzanırken hayalinde kölenin dehşete düşmüş gözlerini, yoksa bunlar katlettiği ağabeyinin gözleri miydi? Ve oğullarının öfkeli gözlerini gördü. Oğullarının bu hizmetkâra karşı adil davranıp davranmadığını kendisine tekrar tekrar sordu. Önemsiz bir görev ihmali yüzünden evinin kumlu mıntıkası kanla ıslanmıştı. Önemsiz bir savsaklık sebebiyle kırbaç canlı ete değmişti. Ve bu hata onu bir zamanlar kendi sırtını akrep gibi ısıran kırbaç darbelerinden daha derin dağlamıştı. Evet, şahit olduğu bu dayak olayı bir asilin değil kralın emriyle doğduğu günden itibaren bedeni efendisine ait olan bir kölenin başına gelmişti. Ama Tanrı'nın gözünde kralın kanunları geçerli miydi? Bir Ademoğlunun bedeninin bir diğeri üzerinde mutlak güç sahibi olması Tanrı'nın gözünde doğru olabilir miydi? Ve bir köleyi incitse veya öldürse bir insan Tanrı'nın önünde günahsız sayılabilir miydi? Virata yatağından kalkıp bilgelerin kitaplarında bilgi aramak için bir lamba yaktı. Gerçekten de insanlar ve sosyal sınıflar arası farklılıklarla ilgili bilgilere rastladı. Ama manifestoların hiçbirinde Tanrı'nın sevginin gerektirdiklerini yerine getirirken bir farklılık olduğuna dair bir emrine rastlamadı. Bilgeliği gittikçe artan bir iştahla içti. Çünkü ruhu daha önce bir soruna bu kadar yoğun ve hassas olmamıştı. Ama fenerin fitilindeki ateş bir süreliğine titreşti ve sonra söndü. Duvarlarla arasına karanlık çökünce Virata, gözlerinin körlemesini araştırdığı bu kapalı yerin artık tanıdığı oda olmadığının farkına vardı. Burası şimdi özgürlüğün insanların en doğal hakkı olduğunu ve kimsenin bir diğerini ömür boyu veya bir yıllığına da olsa hapsedemeyeceğini anladığı eski zindanıydı. Yine de kendisi Virata bu köleyi kendi isteğiyle görünmez bağlarla tutsak etmişti. Bu köleyi kendi kararlarıyla zincirlemiş, onun kendi özgürlüğüne adım atmasını engellemişti. Oturup derin derin düşünürken gerçekler net bir şekilde gözünde canlanmıştı. Düşüncenin anlağını nasıl genişlettiğini hissederek görünmez bir irtifadan içine ışık dolmuştu. Hala suçlanacak halde olduğunu fark etti. Akranlarını kendi iradesine tabi kılmıştı. Ve Tanrı'nın sonsuz derecesiyle değil, ölümlü bir insanın kanunlarına göre insanları kölesi yapmıştı. Dua ederek eğildi. Sana şükürler olsun bin şekilli yüce Tanrım. Bana bütün şekillerinde ulaklar gönderdin. Günahlardan kurtulmama yardım ettin. Ve iradenin görünmez patikasında beni daha yakınına çektin. Her yerde karşıma çıkan, benim gözümle gören, acılarını çektiğim ölümsüz kardeşimin suçlayan gözleriyle bana yolladığın mesajları anlayacak gücü ver ki, hayatımı arındırabileyim ve günahsız nefesler alabileyim. Virata'nın yüzü yine neşelendi. Net gözlerle gecenin içine çıkıp, yıldızların beyaz selamının tadını çıkardı. Şafaktan önceki esintinin tazeliğini soludu. Bahçeden geçerek nehre indi. Doğuda güneş belirince kutsal dereye girdi ve sonra sabah duası için toplanan ev halkının üyelerine katılmak üzere eve döndü. Herkesi nazik bir tebessümle selamladı. Kadınlara çekilmeleri için işaret etti ve oğullarına şöyle dedi. Biliyorsunuz ki yıllardır tek bir şeye dikkat ederim. Adil, erdemli biri olmaya ve dünyadaki hayatımı günahsız yaşamaya. Dün evimin topraklarına yaşayan bir insanın kanı aktı ve ben bu kanın günahından kurtulmak, çatımın altında yapılan yanlışlığı telafi etmek isterim. Önemsiz bir suçtan dolayı boş yere ceza gören köle şu anda azat edilip istediği yere gitmekte özgür olacak ki son yargıda size ve bana karşı şahitlik yapmasın. Oğulları sessiz kaldılar ve Virata bu sessizliğin iyi olmadığını hissetti. Cevap vermiyorsunuz. Söyleyeceklerinizi dinlemeden sizin isteklerinize karşı hareket etmek istemem. Bir suçluya özgürlüğünü bahşetmeyi teklif ediyorsun. Onu cezalandırmak yerine ödüllendiriyorsun, dedi en büyük oğlu. Bu evde bir sürü hizmetkarımız var. Bu yüzden bir tanesinin yokluğu aranmaz. Ama bir sözleşmenin kendi sınırlarının ötesinde bir işlevi vardır. Ve zincirin bir halkasından fazlası değildir. Eğer bu adamı serbest bırakırsan, diğerleri de gitmek istediğinde onları nasıl bağlı tutacaksın? Benim hayatımdan çıkmak isterlerse gitmelerine izin vermeliyim. Kimsenin kaderini belirleyemem. Çünkü bir başkasının kaderini belirlemeye kalkan hata etmiş olur. İkinci oğlu söze karışarak, kanunun yaptırımlarını gevşetiyorsun, dedi. Bu köleler bize ait. Tıpkı topraklarımız, üzerinde yetişen ağaçlar ve ağaçların meyveleri gibi. Sana hizmet ettikleri kadar sana bağımlılar da, sen de onlara bağımlısın. Değiştirmeye kalktığın şey binlerce yıldır süren geleneksel nizamın bir parçası. Bir köle kendi hayatının efendisi değil, sahibinin hizmetkarıdır. Tanrı'nın tek bir doğrusu vardır ve o da içimize kutsal nefesle üflenen hayatla yaşama hakkıdır. Beni cesaretlendirmekle iyi ettin. Çünkü günahlarımdan arındığımı sanarak hala körlük içerisindeydim. Onca yıldır başkalarının hayatlarını ellerinden aldım. Ama nihayet açıkça görüyor ve biliyorum ki, erdemli bir adam başkalarını hayvanlara dönüştürmez. Hepsini serbest bırakacağım ki, onların günahını kendi boynuma almayayım. Oğullarının kaşları isyankarlıkla çatıldı. En büyükleri inatçı bir cevap verdi. Pirinçler solmasın diye tarlaları kim sulayacak? Sığırları kim güdecek? Senin kaprislerin yüzünden hizmetkarlara mı dönüşeceğiz? Hayatın boyunca kendi elinde hiçbir iş yapmadın ve bu konuda da endişe etmedin. Çünkü hayatın her zaman başkalarının iş gücü sayesinde devam etti. Yine de üzerinde uzandığın hasır örgüsünde diğerlerinin alın teri vardı. Ve sen uyuyabilesin diye bir kölenin seni serinletmesi gerekliydi. Şimdi bir anda hepsini serbest bırakacaksın ki ağır işleri kendi oğullarından başkası yapmasın. Öküzleri de boyunduruklarından kurtarmamızı ister misin? Sabanları da biz sürelim. Hayvanlar da dürtülmekten kurtulsunlar. Tanrı bu uyuşuk hayvanlara da kutsal nefesle hayat üfledi. Var olan düzeni bozma. O da Tanrı'dan geliyor. Dünya meyvelerini sadece bir gücün büyüsü altında istemeden teslim ediyor. Dünyanın kanunu güçtür ve bundan kaçamayız. Ama ben bundan kurtulacağım. Çünkü güç nadir bir haktır ve ben hayatımı doğrulukla geçirmek istiyorum. Tüm mülklerin altında yatan güçtür. İster insan, ister hayvan, isterse hoşgörülü dünya olsun. Sahip olduğun yerde kazanan da olmak zorundasın. Buna sahip olan insanlığın alın yazısına bağımlıdır. Ama beni günaha bağlayan her şeyden kendimi kurtarmak istiyorum. Bu yüzden size köleleri serbest bırakıp gereken işleri yapmanızı emrediyorum. Oğullarının gözlerinde şimşekler çaktı. Öfkelerini zor bastırdılar. En büyükleri cevap verdi. Kimsenin iradesini alıkoymak istemediğini söyledin. Günah işlememek için kölelerine emir vermek istemiyorsun. Ama bize emirler buyurup hayatımıza burnunu sokuyorsun. Tanrının ve insanların önünde hangi bakımdan doğrusunu yapıyorsun? Virata uzun süre sessiz kaldı. Gözlerini kaldırdığında oğullarının gözündeki alevi ve hırsı gördü. Ve içindeki ruhu ağırlaştı. Yavaşça konuştu. Bana bir ders verdiniz. Sizi herhangi bir şekilde alıkoymak bana göre değil. Evi ve bütün diğer malları alın. Aranızda uygun gördüğünüz şekilde paylaşın. Bunlarda veya bunların yanı sıra gelen günahlarda artık bir rolüm veya payım olmayacak. Gayet açık belirttiniz. Yöneten kişi diğerlerinin özgürlüğünü alıkoyar. Ama hepsinden kötüsü kendi ruhunu köleleştirir. Günahsız yaşamak isteyen birinin evi olmamalı ve başkalarının kaderini yönetmemeli. Başkalarının iş gücüyle beslenmemeli ve başka kaynakların elinden içmemeli. Çünkü onun ihtiyaçlarını karşılamak için başkaları ter döker. Kadınlarla cinsi münasebet ve doygunluk ataletinden uzak durmalıdır. Sadece yalnız yaşayan biri Tanrı ile baş başa kalır. Sadece aktif çalışanlar Tanrı'yı hisseder. Sadece yoksullar Tanrı'yı tam olarak anlar. Kendi topraklarımdansa görünmez olana yakın olmayı tercih ederim. Çünkü günahsız yaşamak istiyorum. Evi alın ve barış içinde aranızda paylaşın. Virata arkasını dönüp yanlarından ayrıldı. Oğulları şaşkınlıktan dona kalmışlardı. Tatmin olmuş iştahları etlerinde tatlı bir his bırakıyordu ama ruhen utanmışlardı. Gece olunca Virata yanına bir asa, bir dilenci kasesi, iş için bir balta, yemek için biraz meyve ve üzerinde bilgelerin kitaplarından alınan yazılar olan palmiye yaprakları alarak yola çıkmak için hazırlandı. Elbisesini dizinin altında katlayarak karısıyla, çocuklarıyla ya da ev halkından biriyle vedalaşmaksızın sessizce evden ayrıldı. Bütün gece yürüyerek bir zamanlar ilk bilinçlenmenin korkunç anında kılıcını fırlattığı nehre ulaştı. Nehrin sığ yerinden geçti ve akıntının yukarısına doğru kıyı boyunca kimsenin yaşamadığı ve toprağın sabanla hiç sürülmediği yerlere doğru ilerledi. Şafak vakti yıldırımın eski bir mango ağacını çarptığı ve ardından çıkan yangının ormanda açıklık meydana getirdiği bir yere geldi. Nehir keskin bir dönemeçle bu noktanın yanından yavaşça akıyor, kuşlar nehirden korkusuzca su içiyordu. Dolayısıyla arkadaki ağaçlar gölge yaparken nehrin ön tarafı geniş bir manzara sunuyordu. Çalılık parçalarıyla birlikte yıldırım çarpmasından yarılmış odunlar etrafa saçılmıştı. Virata ormandaki bu ıssız açıklığı düşündü ve buraya bir kulübe yapmaya karar verdi. Hayatının geri kalanını tanıdıklarından uzakta ve günahsızca meditasyona adayabilirdi. Kulübesini inşa etmesi 5 gününü aldı. Çünkü elleri ağır işlere alışkın değildi. Kulübe bittiğinde bile günleri ağır işlerle doluydu. Yiyecek olarak meyve aramak zorundaydı. Sürekli genişleyen ormanı geride tutmak için çok çalışmak gerekiyordu. Geceleri ormanda sinsice dolaşan aç kaplanlardan korunmak için bir çit yapılması lazımdı. Ama insan sesi hayatına karışmıyor veya huzurunu bozmuyordu. Günler nehrin suları gibi huzur içinde akıyor, asla tükenmeyen bir menbaadan sürekli yenileniyordu. Kuşlar yeni gelenin sessiz işlerinde korkulacak bir şey bulamadılar. Ve çok geçmeden kulübenin çatısına yuva yaptılar. Virata kuşlar yesin diye büyük çiçeklerden topladığı tohumları serpip dışarıya meyveler bırakıyordu. Gittikçe alışan kuşlar Virata çağırdıkça palmiye ağaçlarından uçup yanına konmaya başladılar. Virata onlarla oyunlar oynuyor, kuşlarsa ele alınmaktan korkmuyorlardı. Virata bir gün ormanda kırık bacakla yerde yatan ve bir çocuk gibi ağlayan genç bir maymun buldu. Yaratığı yerden alıp kulübesine getirdi ve hayvan iyileşir iyileşmez onu eğitti. Maymun çok uysaldı. Neşeyle Virata'yı taklit ediyordu ve ona bağlılıkla hizmet ediyordu. Böylece Virata yaşayan nazik yaratıklarla çevrelenmişti. Ama hayvanlarda da en az insanlardaki kadar gücün ve kötülüğün saklandığını asla unutmadı. Öfkelendiklerinde timsahların birbirini nasıl avlayıp ısırdığına, kuşların nehirden nasıl balık yakaladığına ve yılanların çöreklenip kuşları nasıl ezdiğine şahit oldu. Yıkım tanrıçasının dünyayı bağladığı ve açıkça görünen korkunç gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Yine de yıkım ve özgürlüğün gittikçe genişleyen çemberi içinde bu mücadelelere sadece uzaktan bakmak iyiydi. Bir yıl ve uzun aylar boyunca tek bir insan yüzü bile görmedi. Sonra bir gün bir filin izini süren bir avcı, hayvanın karşı kıyıda su içtiği yere geldi. gözüne muhteşem bir manzara takıldı. Akşamın sarı pırıltısında beyaz sakallı bir adam küçük bir kulübenin önünde oturuyordu. Kafasına kuşlar tünemişti. Ayak ucundaki bir maymun taş kullanarak onun için fındık kırıyordu. Ama adam rengarenk papağanların oynaştığı ağaç tepelerine bakıyordu ve onları çağırdığında kuşlar altın bir bulut halinde kanat çırpıp eline konuyorlardı. Avcı hakkında bir şeyler okuduğu bir azize mi baktığını merak etti. Hayvanlar onunla insan gibi konuşacak. Bastığı yerlerde çiçekler açacak. Dudaklarıyla yıldız toplayabilecek ve nefesiyle üfleyip ayı uzaklaştırabilecek. Avını unutan fil avcısı gördüğü şeyi anlatmak için aceleyle şehrin yolunu tuttu. Hemen ertesi gün nehrin karşı kıyısından neler olduğunu görmek isteyen meraklı insanlar geldiler. Mucizeyi izlemek isteyenler üşüştükçe üşüştü. Ve sonunda Virata'yı tanıyan biri geldi. Gittikçe yayılan söylentiler nihayet hizmetkarını çok özlemiş olan krala ulaştı. Hükümdar hemen 7'şerden 4 kürekçi takımıyla birlikte teknenin hazırlanmasını emretti. Kürekçiler Virata'nın kulübesi görününceye kadar akıntının tersine coşkuyla kürek çektiler. Kıyıya gelince inen ve bilgeye yaklaşan kralın ayaklarının altına bir halı serildi. Tam 18 aydır Virata insan sesi duymamıştı. Konuğunu mahcup bir edayla ürkekçe karşıladı. Kulundan hükümdarına iletilmesi gereken saygı gösterisini unutup sadece şunu söyledi. Gelişiniz kutlu olsun yüce kralım. Kral Virata'yı kucakladı. Yıllardır mükemmelliğe doğru giden yolunu izliyorum. Ve doğruluğun nadir görülen mucizesine bakmaya geldim ki, dürüst birinin nasıl yaşadığını kendi gözlerimle göreyim. Virata saygıyla eğildi. Şimdiye kadar edindiğim tek bilgi, günahlardan uzak kalarak insanların arasında nasıl yaşanacağını öğrenememiş olduğum. Yalnızlık insana kendini öğretiyor. Bu yaptığım şeyin bilgelik olup olmadığını bilmiyorum. Bu hissettiğimin mutluluk olup olmadığını da bilmiyorum. Ne verecek nasihatim ne de öğretecek bir şeyim var. Yalnızlığın bilgeliği dünya bilgeliğinden farklı. Düşünce kanunu hareket kanunundan başka bir kanun. Ama dürüst bir adamın nasıl yaşadığını görmek bile bir şey öğrenmek demektir, diye cevap verdi kral. Yüzünüzü görünce içim masum bir sevinçle doldu. Başka bir şey istemem. Krallığımda herhangi bir dileğini yerine getirebilir miyim? Ya da insanlarına iletmemi istediğin bir haber var mı? Artık bana ait bir şeyim yok, yüce kralım. Bu yüzden yeryüzündeki her şey bana ait. Diğer evlerin arasında benim de bir evim, diğer çocukların arasında benim de çocuklarımın olduğunu bile unuttum. Evi olmayan biri için dünya evdir. Dünya nimetlerinden bağını koparan biri hayatını dolu dolu yaşar. Masum olan huzur bulur. Tek dileğim dünyadaki hayatımın günahsız olmasıdır. Elveda o zaman ve benim için de dua et. Tanrı'yı düşünüyorum. Böylece onun nefesiyle nefes alan, onun bir parçası olan sizi ve dünyadaki herkesi de düşünmüş oluyorum. Kralın teknesi nehirden aşağıya gitti. Ve münzevi yeniden bir insan sesi duymadan aylar geçti. Virata'nın ünü bir kez daha kanatlanıp doğan misali ülkenin üzerinde uçtu. Salt düşünceye adanarak yaşamak için evinden ve toprağından vazgeçen bilgenin haberi sahildeki her kulübeye, ülkenin en uzak köylerine ulaştı. Ve bilge artık yalnızlık yıldızı olarak 4. Erdem ünvanını kazandı. Tapınaklardaki rahipler onun feragatini övdüler. Kral bundan hizmetkarlarına bahsetti. Ve ne zaman bir yargıç hükmünü bildirse, umarım hükmüm şimdi Tanrı adına kutsal bir hayat süren ve bilgeliğe erişen Virata'nınki kadar adil olur, diye eklediler. Yıllar geçtikçe doğruluktan saptığını ve hayatının boş olduğunu anlayanların, Virata'nın yaptığı gibi evlerinden ayrılıp mallarını bağışlayarak kendilerini Tanrı'nın hizmetine adamak üzere ormana gidip kendilerine kulübe yapanlara daha sık rastlanır oldu. Örnek, yeryüzündeki en güçlü bağdır. Yapılan her iş, diğerlerinin içindeki doğruluk isteğini uyandırır. Bu istek artık uykusundan uyanıp güçlü bir hareket haline gelmiştir. Böylelikle bilinçlenenler hayatlarının verimliliğinin farkına vardılar. Ellerine bulaşan kanı ve ruhlarını lekeleyen günahları gördüler. Bedenin en basit ihtiyaçlarıyla yetinerek kalkıp yalnızlığa gittiler. Ebedi meditasyonlara daldılar. Meyve toplamak için çıktıklarında karşılaşırlarsa yeni bağlar kurmamak için birbirleriyle konuşmadılar. Sadece saygıyla başlarını eğip selamlaştılar. Ve ruhları barış selamı alıp verdi. Yerel halk bu ormana Dindarlar Meskeni adını verdi. Bu kutsal yeri kanla kirletmekten korkan avcılar ormana girmediler. Bir sabah Virata ormanda yürürken yerde hareketsiz yatan bir münzevi buldu. düşen adamı kaldırmak için eğildiğinde bedende hayat olmadığını anladı. Ölünün gözlerini kapattı. Bir dua mırıldandı. Ve bu kardeşin bedeninin diğer tarafa tamamen arınmış olarak geçebilmesi için cenaze ateşi yakmak üzere cesedi çalılıktan dışarıya taşımaya çalıştı. Ama sadece meyvelerden oluşan beslenme tarzı bedenini zayıflatmıştı. Ve yük taşıyamayacağı kadar ağırdı. Yardım aramak için sığ tarafından nehri geçti ve en yakın köye doğru ilerledi. Köylüler yalnızlık yıldızı olarak adlandırdıkları bilgenin ihtişamlı vücudunu karşılarında gördüklerinde ne istediğini öğrenmek ve aldıkları bilgi doğrultusunda isteğini çabucak yerine getirmek üzere toplandılar. Virata nereye giderse gitsin, kadınlar kendilerini ayaklarının önüne attı. Çocuklar oldukları yerde kaldı ve onun sessizce yaklaşmasını hayretle izledi. Erkekler muhterem ziyaretçilerinin eteğini öpmek ve Aziz'in hayır duasını almak için evlerinden çıktı. Virata, artık onlarla arasında hiçbir bağ olmadığı için halkına duyduğu sevginin ne kadar saf ve sıcak olduğunu hissederek bu insan selinin yanından memnun bir tebessümle geçti. Ama mütevazi kulübelerin sonuncusuna geldiğinde, her yerde karşılaştığı insanların saygı dolu selamlarından sonra bu kulübede bir kadının oturduğunu ve kendisine bakan gözlerinin nefret dolu olduğunu gördü. Dehşetle geri çekildi. Çünkü öldürdüğü ağabeyinin uzun süredir unuttuğu sert, suçlayan bakışlarına tekrar rastlamış gibiydi. O yalnızlık yılları boyunca ruhu nefrete olan alışkanlığını yitirmişti. Ve bu bakışların anlamını yanlış anladığı konusunda kendini telkin etmeye çalıştı. Fakat tekrar baktığında gözlerin hala kendisine aynı sabit nefretle baktığını gördü. Kontrolünü geri kazanınca kulübeye doğru ilerledi, kadın geçide doğru geriledi. Gözleri geçidin karanlık girintilerinden ormandaki bir kaplanın yanan gözleri gibi vahşetle bakmaya devam etti. Virata cesaretini toplayıp kendi kendine şöyle dedi. Daha önce hiç görmediğim bu kadını nasıl incitmiş olabilirim? Neden nefretini bana yöneltmiş? Bir yanlışlık olmalı ve ben bu hatayı bulacağım. İlerleyerek kapıyı çaldı. Cevap alamadı. Ama yine de bu garip kadının nefret dolu yakınlığını hissedebiliyordu. Sabırla kapıyı bir kez daha çaldı. Bir süre bekledi ve bir dilenci gibi tekrar çaldı. Sonunda kadın tereddütlü adımlarla kapıya geldi. Virata'ya bakarken yüzü hala karanlık ve düşmancaydı. Hiddetle, "Benden daha ne istiyorsun?" diye sordu. Virata öfkeden titreyen kadının sallanmamak için kapının pervazına sıkıca tutunduğunu gördü. Yine de kadının yüzüne bakınca onu daha önce hiç görmediğinden emin oldu ve kalbi ferahladı. Kadın gençti. Virata ise hayat yolunda ondan çok uzakta yürüyordu. Yolları hiç çakışmamıştı ve ona hiçbir surette zarar vermiş olamazdı. ''Sana barış selamı vermek istedim yabancı kadın.'' diye cevap verdi Virata. ''Ve bana neden hiddetle baktığını merak ettim. Ben senin düşmanın mıyım? Sana bir zararın mı dokundu?'' ''Bana bir zararın mı dokundu?'' Kadın art niyetle gülümsedi. ''Bana bir zararın mı dokundu? Önemsiz bir şey, sadece önemsiz bir şey. Evim dop doluydu ve sen onu boşalttın. Beni sevdiğim adamdan ettin. Hayatımı cehenneme çevirdin. Git buradan, gözüm seni görmesin. Yoksa öfkemi dizginleyemeyeceğim.'' Virata kadına bir kez daha baktı. Gözleri öyle çılgın bakıyordu ki kendinden geçmiş gibi görünüyordu. Virata gitmek üzere arkasını dönmeden önce sadece şunu söyledi. ''Ben senin sandığın kişi değilim. İnsanlardan uzak yaşıyorum ve kimsenin kaderi üzerinde bir rolüm yok. Beni biriyle karıştırıyorsun.'' Bunun üzerine kadın nefretle çığlık attı. ''Seni gayet iyi tanıyorum. Herkesin tanıdığı gibi. Sen yalnızlık yıldızı dedikleri ve dört erdem ismiyle övdükleri Virata'sın. Ama ben seni övmeyeceğim. Feryadım yaşayan son yargıca ulaşıncaya kadar ağzım sana karşı haykıracak. Madem sordun gel. Gel de ne yaptığını kendin gör.'' Şaşıran Virata'nın kolunu tutan kadın onu içeriye doğru sürükledi ve alçak tavanlı karanlık bir odanın kapısını açtı. Onu hareketsiz bir vücudun bir döşek üzerinde yattığı köşeye doğru çekti. Virata bu vücudun üzerine doğru eğildi, sonra ürpererek geri çekildi. Çünkü orada yatan bir oğlan çocuğunun cansız bedeniydi ve gözleri ölümsüz ağabeyinin suçlayan gözleriyle ona bakıyordu. Acılar içinde kıvranan kadın inledi. ''Bu benim rahmimin üçüncü ve son meyvesiydi. Sen onu da diğerleri gibi öldürdün. Sen herkesin aziz dediği, tanrıların hizmetkârı.'' Virata itiraz etmek için ağzını açmaya kalktığında kadın tekrar onun sözünü kesti. ''Şu dokuma tezgahına, şu boş tabureye bak. Burada kocam Paratika her gün oturur, Beyaz kumaş dokurdu. Çünkü ülkede onun kadar yetenekli başka dokumacı yoktu. Uzak diyarlardan insanlar gelip siparişler verirlerdi. Onun işi bizim hayatımızdı. Günlerimiz neşe doluydu. Çünkü Paratika nazik ve oldukça çalışkan bir adamdı. Kötü arkadaşlardan kaçınır, sokaktaki aylaklardan uzak dururdu. Ondan 3 çocuk doğurdum. Çocuklarımızı babaları gibi nazik ve dürüst birer adam olmalarını umarak büyüttük. Sonra bir avcı geldi. Daha önce bu köye hiç ayak basmamıştı. Ve Paratika avcıdan kendini Tanrı'ya adamak için varını yoğunu terk edip bu dünyada kutsal bir hayat yaşayan adamın haberini aldı. Avcının dediğine göre bu adam kendi elleriyle bir kulübe inşa etmişti. Paratika gittikçe içine kapandı. Akşamları derin düşüncelere dalıyor ve çok az konuşuyordu. Bir gece uyandığımda kocamın yanımdan kalktığını ve senin kendini Tanrı'ya adamak için yerleştiğin, halkın dindarlar meskeni dediği ormana gittiğini gördüm. Bunu yaparken bizi ve bizim onun işi sayesinde hayatta kaldığımızı unutmuştu. Evimize yoksulluk geldi. Çocuklar ekmeksiz kaldı. Peş peşe öldüler. Bugün 3 çocuğun sonuncusu da öldü. Senin yüzünden. Paratika'yı o yola sen soktun. Sen Tanrı'nın gerçek özüne ulaşabilesin diye bedenimden çıkan 3 çocuğum toprağa karıştı. Sen bu acılardan habersiz kuşları beslerken, seni çocuklarımın çektiği acılardan, yaşayanların ve ölülerin yargıcı önünde dava ettiğimde bunu nasıl telafi edeceksin kibirli adam? Dürüst bir adamı, kendini ve masum çocuklarını besleyen adamı, kendi akranlarının arasında yaşamaktansa tek başına Tanrı'ya yakın olması için çılgınca bir fikirle kandırıp işten el çektirişini nasıl telafi edeceksin? Virata'nın rengi attı ve dudakları titredi. Benim eylemimin diğerlerini teşvik edeceğini bilmiyordum. Tuttuğum yolda tek başıma yürüme niyetindeydim. Yapılan her hareketin Tanrı'nın hareketi olduğunu ve hiç kimsenin kendi iradesiyle sorumluluktan kaçınamayacağını çocuklar bile bilirken sen bilmiyorsan senin alimliğine ne oldu ey bilge? Kendi hareketlerinin efendisi olmayı ve bunu diğerlerine öğretebileceğini düşünürken gururdan beynin şişmiş. Sana tatlı gelen bana safra oldu ve senin hayatın bu çocuğun ölümüne yol açtı. Virata bir an düşündü. Sonra kabullenerek başını eğdi. Söylediklerin doğru. Ve görüyorum ki tek bir sızıda bile bilgelerin yalnızlığından daha fazla gerçeklik bilgisi vardır. Bildiğim her şeyi talihsizliklerden öğrendim. Ve gördüklerim bana acı çekenlerin, ölümsüz abimin gözlerinden göründü. Aslında sandığım gibi Tanrı'nın önünde alçak gönüllü değildim. Aksine gururluydum. Bunu şu an hissettiğim üzüntüyle anlıyorum. Gerçekten de dünyada hareketsiz kalanlar bile yine de sorumlusu oldukları bir iş yapar. Ve yalnız yaşayanlar bile aslında kardeşlerinin arasında yaşar. Yine de senden beni affetmeni rica ediyorum. Paratika'nın beni örnek alıp senin rahmine yeni hayatlar ekmek için eve dönmesini umarak ormandan döneceğim. Virata bir kez daha eğilip kadının elbisesinin eteğine dudaklarıyla dokundu. Geri çekilen adamı hayretler içinde izleyen kadının içindeki tüm öfke kayboldu. Virata kulübesinde bir gece daha geçirdi. Bir kez daha yıldızlara baktı. Gün batımında yıldızların beyaz alevinin cennetin derinliklerine uzanışını, şafak vakti soluşlarını izledi. Kuşlarını bir kez daha çağırıp besledi. Onları okşadı. Sonra eşyalarını ve yıllar önce yanında getirdiği kasesin yanına alıp kasabanın yolunu tuttu. Bu kutsal adamın kimsesiz keşiş kulübesinden ayrılıp bir kez daha şehrin kapılarına vardığı haberi ancak yayılmıştı ki, İnsanlar bu harika manzarayı görmek için üşüştüler. Gerçi çoğunun içinde bu adamın kutsal adanmışlığından ayrılıp geri dönmesinin bir felakete işaret edebileceği korkusu vardı. Virata saygıdan oluşan canlı duvarlar arasındaymış gibi ilerledi ve dudaklarında her zaman yer eden huzurlu tebessümle izleyenleri selamlamaya kalkıştı. Ama ilk kez gülümsemeyi imkansız buldu. Gözleri hüzünlü ve dudakları kapalı kaldı. Sonunda Virata saraya ulaştı. Konsey saati bitmişti ve kral yalnızdı. Virata içeriye girdi ve hükümdar ziyaretçisini kucaklamak için ayağa kalktı. Ama Virata yere kapandı ve dilek gösterisi olarak kralın pelerininin eteklerine dokundu. "Rican kabul edilmiştir," dedi kral. "Daha sen onu dudaklarında şekillendirmeden önce. Dindar bir adama hizmet etmeye ve bir bilgeye yardım etmeye gücümün yetmesi benim için bir şereftir." "Bana bilge demeyin," diye cevap verdi Virata. Çünkü doğru yolda ilerlemedim. Bir çemberde dolanıp duruyordum. Ve şimdi tahtınızın önünde bir dilekçiyim. Günahtan arınmayı istedim ve tüm hareketlerden kaçındım. Ama yine de tanrıların ölümlülere attığı ağa takıldım. "Sözlerine inanmak benden uzak olsun," diye cevap verdi kral. "Varlığından bile sakındığın insanlara karşı nasıl hata yapabilirsin? hayatını Tanrı'ya adamışken nasıl günah işleyebilirsin? Bilerek hata yapmadım. Çünkü günahtan kaçıyordum. Ama ayaklarımız yeryüzüne zincirli. Hareketlerimiz ölümsüz kanunlara bağımlı. Hareketsizlik bile kendi başına bir hareket. Ölümsüz abimin iyi ya da kötü hareketlerimizin her zaman dayandığı gözlerinden kurtulamadım. Ve kendi irademize baş kaldıramadım. Ama şimdi 7 kat daha günahkarım. Çünkü Tanrı'dan kaçıp hayata hizmet etmeyi reddettim. İşe yaramazın tekiydim. Çünkü sadece kendi hayatımı güttüm. Ve başka kimseye hizmet etmedim. Artık yeniden hizmet etmek istiyorum. Sözlerin kulağıma tuhaf geliyor. Ve anlayışımın dışında kalıyor Virata. Ama bana ne istediğini söyle ki yerine getirebileyim. Artık istediğimi yapmakta özgür olmak istemiyorum. Özgür biri özgür değildir. Ve hareketsiz olanlar günahtan kaçamazlar. Sadece hizmet eden, iradesini başkasına veren, enerjisini bir işe adayan ve sorgulamadan hareket eden biri özgürdür. İşimiz, yaptığımız şeylerin ortasındadır. Başlangıcı ve sonu, sebebi ve etkisi Tanrıların dizlerindedir. Beni kendi irademden kurtarın. Çünkü tüm istekler akıl karıştırıcı ve bütün hizmetler bilgeliktir. Seni anlayamıyorum. Benden seni özgür bırakmamı istiyorsun ama aynı zamanda da sana görev vermemi rica ediyorsun. Sonra da bir başkasının hizmetine giren özgür, kendi hizmetinde olan özgür değildir mi diyorsun? Bu benim anlayışımın ötesinde. Aynen öyle yüce kralım. Bunu kalbinizde anlayamazsınız. Anlasaydınız nasıl kral olup emirler vermeye devam edebilirdiniz? Kralın yüzü öfkeyle karardı. Bir kral, Tanrı'nın gözünde bir hizmetkardan daha aşağıdadır mı demeye çalışıyorsun? Tanrı'nın gözünde kimse kimseden aşağıda değildir ve kimse daha üstün de değildir. Hizmet eden ve iradesinden sorgusuzca vazgeçen kişi kendini sorumluluktan arındırmış ve onu Tanrı'ya geri vermiştir. Ama iradesi olan ve bilgeliğin kendisini günahlardan uzaklaştıracağını sanan biri şeytana uyup günah işler. Kralın yüzü daha da karardı. O zaman bir hizmet diğeriyle aynıdır ve Tanrı'yla insanların gözünde bir hizmet diğerinden üstün ya da önemsiz değildir, öyle mi? İnsanoğlunun gözünde bir hizmet diğerinden daha üstün olabilir elbette ama Tanrı'nın gözünde bütün hizmetler aynıdır. Kral Virata'ya uzun uzun karamsarlıkla baktı. Gururu içinde hırsla kıpırdanıyordu. O yıpranmış yüze ve kırışmış alnı çevreleyen beyaz saçlara bir kez daha baktığında yaşlı adam ona bunamış gibi göründü. Bu meseleyi sınamak için alay ederek şöyle dedi. Sarayımda av köpeklerinin bakıcısı olmak ister misin? Virata minnet göstergesi olarak eğildi ve tahtın basamağını öptü. O günden sonra bir zamanlar Dört Erdem lakabıyla övülen yaşlı adam, sarayın bitişiğindeki köpek evinde av köpeklerinin bakıcısı oldu. Ve hizmetçi mahallesinde diğer hizmetkarlarla bir arada yaşadı. Oğulları ondan utanıyordu. Onun yaşadığı yerden geçerken görünmemek için veya başkalarının önünde yakın oldukları anlaşılmasın diye büyük bir çember çizerek dolaşıyorlardı. Rahipler değersiz olduğunu düşünerek ona sırt çevirmişti. Halk birkaç gün boyunca geldi ve bir zamanlar kralın sağ kolu olan adamın bir hizmetkar olarak tasmalı av köpeklerine baktığını görmek için durup baktı. Ama o bu izleyicilere kulak asmadı ve ahali de kendi yoluna gidip bu konuya kafa yormayı bıraktı. Virata gün doğumundan gün batımına kadar bağlılıkla hizmet etti. Av köpeklerinin burunduklarını yıkayıp kürklerini temizledi. Yemeklerini verip yatacakları yere talaş serdi. Altlarını temizledi. Hayvanlar kısa sürede onu sarayda yaşayan herkesten daha çok sevdiler. Ve bu Virata'nın kalbini hafifletti. Yaşlı ve buruşuk ağzıyla nadiren konuştu. Eski zamanlarda yaptığı görevlerin verdiği zevki alır gibi gülümsedi. Olaysız günlerle geçen yıllarından zevk almaya başladı. Kral öldü. Virata'yı tanımayan yeni bir kral geldi. Ve majesteleri yanından geçerken av köpeklerinden biri hırladı diye Virata'ya sopayla vurdu. Öyle bir gün geldi ki bütün akranları Virata'yı unuttu. Onun yaşadığı yılların hikayesi anlatıldığında nihayet ölüp bedeni sıradan kölelerin defnedildiği bir mezarlığa gömüldüğünde bir zamanlar tüm ülkede ünlü olan ve Dört Erdem lakabıyla tanınan Virata'yı hatırlayan kimse kalmamıştı. Oğulları gözden uzak durdular. Ve hiçbir rahip onun ardından ölülere okunan şarkıyı okumadı. Ne var ki köpekler 2 gün ve 2 gece boyunca uludu. Fakat sonra Fatih günlüklerine adı yazılmayan ve bilgelerin kitaplarında yer almayan Virata'yı onlar da unuttu.